الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimizde bayram ve bayram namazları konusunu işleyeceğiz. Tabii biliyorsunuz iki tane bayramımız var. Ramazan ve Kurban Bayramı. Ve bu bayramlarda kılınan namazlar var. Bir de Ramazan'da verilen fitre var. Ramazan'a mahsus olmamakla birlikte insanların daha çok Ramazan'da vermeyi tercih ettikleri zekat var. Bugün inşallah bunlara temas edeceğiz Allah nasip ederse. İşte Ramazan'da oruç tutan insanlarla ilgili Allah-u Teala şöyle diyor. İşte Bakara Suresi 184'te Eyyâmen ma'dûdât, hatta 183'ten başlarsak daha iyi olur. Ya eyyühellezîne âmenû, müminler, kütübe aleykumus sıyam, o oruç size farz kılındı. O oruç hangi oruç? Nasıl ya Rabbi? Kemâ kütübe alellezîne min kablikum, sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa öyle. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri insanlar orucu nasıl tutuyorlarsa siz de o şekilde tutacaksınız. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, belki böylece kendinizi yanlışlardan koruyabilirsiniz. اَيَّامًا مَعْدُودَتْ, bu oruç birbirine ekli, belli günler, az bir zaman içerisinde tutulur. Şimdi o oruç derken insanın aklına sanki yılın tamamı da gelebilir. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ, İçinizden hasta ya da yolculuk halinde olursa başka zamanda oruç tutar. Yolculuk halinde olanla, hasta olana müsaade var. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ, oruca gücü yetenler, yani o birbirine ekli günler ki bir sonraki ayette bunun Ramazan ayı olduğu ifade ediliyor. Adem Aleyhisselam'dan beri hep Ramazan ayında tutulur oruç. Yahudiler de, Hristiyanlar da hepsi de Ramazan'da tutarlar. Ona gücü yetene bir çaresiz kişiyi doyuracak bir fidye de gerekir. Şimdi bir çaresiz doyuracak fidye dediğimiz zaman hani ne olur, ona gücü yeten, Ramazan orucuna gücü yeten kişi olur. O zaman kime oruç farzsa onlar olur. Hastalar ve yolcular da girer. Onların da gücü yeter. Niye yeter? Çünkü onun sonunda Allah-u Teala diyor ki ve antasûmû hayrûn lekûm, hasta olmanıza, yolcu olmanıza rağmen oruç tutmanız sizin için hayırlıdır. Sizin için hayırlıdır dediğine göre tutabilirsiniz demektir. وَعَلَلَّذ۪ينِ يُطِيكُونَهُ, ona gücü yetenler için gerekir. فِدْيَةٌ تَعَامُ miskin, bir çaresi doyuracak bir fidye, bir fitre gerekir. Fidye yani Ramazan boyunca yapmış olduğunuz ibadette bazı hatalar, kusurlar olabilir. Çünkü Allah-u Teala Ramazan'la ilgili sınırları çizdikten sonra تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا diye bitirmiştir 187. ayette. Bu Allah'ın koyduğu sınırlardır. O sınırlara yaklaşmayın. Yani yeme içme, karı koca ilişkisi. Evet, karı koca ilişkisine girmemişsindir de ona yakın bir takım işler yapmış olabilirsin. Yememiş içmemişsindir de ona yakın bir takım şeyler yapmış olabilirsin. İşte bunlardan doğabilecek yanlışları da o fidye ile telafi etmiş olursun Ramazan'da. Ama Ramazan orucuna gücünün yettiğinin bilinmesi için Ramazan'ın bitmesi lazım. Ramazan'ın bitmesi de bayramın birinci günü güneşin doğmasıyla birlikte olur. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle demiştir. Namaza gelmeden önce fitrelerinizi verin. Çünkü güneşin doğmasıyla bayram namazı arasındaki vakitte fitre verecek kadar bir şey var. Yani o sıra farz olmuş oluyor bu şey. O zaman kime fitre gerekiyor? Orucu tutabilecek olanlara. Peki orucu tutma gücü yoksa, mesela hastadır. Böyle hastalar var ki oruç tutamadığı gibi kaza etme imkanı da yok. Mümkün değil yani. O zaman ona ne oruç gerekir ne fitre gerekir. Ne kaza eder ne fitre verir. Hiçbir şey lazım gelmez. Ondan sonra diyor ki Allahü Teala ve entasumu hayrun lekum. Şimdi birçok diyor ki tamam ben hastayım ama oruç tutabilirim. Tabii elbette tutabilirsin. Çünkü Allah oruç tutmanız sizin hayrınızadır ama bazı hastalar var ki tutamaz gerçekten. Herkes aynı değil yani. Ve entasumu hayrun lekum. Oruç tutmanız daha hayırlıdır. İşte ben yolcuyum canım, bir şeyimiz yok. Pekala oruç tutabilirim. Tabii ki tut. Tutmanız hayırlıdır diyor Allah. Ama tutmazsan sana kimse karışmaz. İn kuntum ta'lemun, bunu bilseniz böyle yaparsınız. Evet, şimdi burada yani ayet-i kerime gayet açık olmasına rağmen daha önce de derslerimizde anlatmıştık. Bu ayete çok ters bir anlam vermişlerdir. Mesela şimdi Diyanet'in mealinden okuyayım. Diyor ki Allahü Teala oruç sayılı günlerdedir. Yani şimdi mealin ifadesi. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutur. Bir de burada sık sık hatırlatıyoruz. Efendim hastalığa kim karar verecek? Hastalığa kişinin kendisi karar verir. Çünkü o hastalıktan ne çektiğini sadece kendi bilir. Başka birisi bilmez ki. Kendisi karar verir. Allah'a hesabı da o verecek. Yok efendim hastaya gidin, doktora gidin, doktor tavsiye ederse o şunu yapın değil. İşte bu size daha önce de anlatmıştım. Süleymaniye Camisi'nde bir ara böyle konusunda uzman olan kişileri çağırırdım. Pazar günleri orada kürsüye çıkarttırır, konuştururdum. Bir keresinde de bu şeydeki Haseki Hastanesi'nin Vakıf Kurabı Hastanesi'nin başhekimi rahmetli Asaf Ataseven'i çağırmıştım. Oruçla ilgili konuştu. Sadece ülserin bazı çeşitlerinde oruç tutulmayacağını söyledi. Onun dışında bütün hastalar oruç tutar. İndikten sonra dedim ki ya sen dediklerin doğru ama sen ayeti hiç okudun mu? Bak ayet de diyor ki oruç tutmanız daha hayırlıdır. Onlar mutlaka tutmalıdır dedi. Yok. Oruç tutmanız daha hayırlıdır diyor zaten. Ya öyle mi dedi. Şimdi efendim ben yolcuyum ama işte şu var bu var, tamam oruç tutman daha hayırlıdır ama tutmadığın zaman kimsenin sana yani tutmayabilirsin. Zaten kimsenin kimseye karışma yetkisi yoktur dini konularda. Ondan sonra şimdi bu meali okuyayım tekrar. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verirler. Bakın oruca gücü yetmeyenler fidye verir diyor. Ne olmuş? Oruca gücü yetmeyenler ne veriyormuş? Fidye. Yani tabii ne yapacak? Her gün için diyorlar onda. Bakın aynı mealden Bakara suresinin son ayetini okuyayım. Şuradan dikkat edin. Mesela son ayette Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeylerle yükümlü tutar. Şimdi burada yükümlülük oruç değil mi? Bu kişinin oruca gücü yetmiyorsa Allah onu yükümlü tutar mı? Fidyenin oruçla ne alakası var? Oruç başka bir şey, fidye başka bir şey. Dikkat ediyor musunuz? Bakın aynı mealden okudum size. Sonra devamında mesela burada وَالَلَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ يُطِيكُونَهُ da takat kelimesi geçiyor. يُطِيكُونَهُ takatı yetenler, takat getirebilenler. Türkçe'de de kullanılır da onun için takat dedim. Yani gücü yetmek demektir. Yani kolay, fazla kendisini yormadan yapabileceği şey manasına gelir. Şimdi burada da şöyle bakın. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme, Bize bizden öncekileri yüklediğin gibi ağır yükleri yükleme, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Yani وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَعْقَةَ لَنَا بِهِ, gücümüzün yetmediği şeyi bize yükleme diye dua et, dua ettiriyor Allah-u Teala. Ey gücün yetmiyorsa, efendim orucu kaza edemiyorsa şunu yapsın. Nereden çıkarıyorsun? Gücü yetmiyorsa zaten sorumlu değildir. Yetiyorsa yapar. Ve şimdi ayetin olumlu anlamını olumsuza çevirmişler. Hakikaten inanmak mümkün değil. Yani bunu öyle bir kötü hale getirmişler ki bu ayeti. Şey yapmayalım, ayrıntıyı bizim bu şeyde görürsünüz. Kitap ve Hikmet dergisinde de var. Makale sitede de yayınlanıyor. Bu ayet üzerinde yaptıkları tahribat akıl alacak gibi değil. Ve bu tahribatı hepsi yapmış. Tefsirlerin hepsi yapmış. Yani bunlar acaba bilmiyorum hiç mi kafalarını çalıştırmamışlar ya? Yani azıcık aklını çalıştıran bir kişi bunu asla yapamaz. Yani konuyu uzamamasın için onu sadece işaretle geçiyorum. Dolayısıyla oruçta fitreyi vermesi gerekenler kimler? Oruca gücü yetenlerdir. Evet, o konuda bir şey söyleyecek misin?
Şunu söyleyeceğim hocam. Şimdi ayet-i kerimeye ona güç yetiremeyenler fidye versinler diye mana veriliyor. Bu bir saptırma, doğru. Ama hocam şöyle bir saptırma da var. Ona güç yetirenler fidye versinler şeklini çevirip bu sefer oruç tutmanıza gerek yok, fidye verseniz de olur diyen bir kesim de var.
Onun kesim değil, onun tefsirler söylüyor.
Yani oruç tutmanıza gerek yok.
Onun tefsirler söylüyor. Yani o ben ona girmedim yani. O gerçekten ayeti üçe bölüyorlar. Bu ayetin bir parçası diğer parçasını nesediyor. Ya böyle bir şey, yani akıl hayal alacak şey gibi değil. Yani buradaki saptırmayı yani nasıl yapıyorlar? Bu kadar tefsir ulemasında bu kadar akıl tutulması nasıl oluyor ya? Hani biz de Zemahşeri büyük tefsir alimi olarak kabul edilir. Doğru, Arapça bilgisi çok çok iyidir. Hiç zerre kadar şey. Ama o bilgisini tefsire maalesef yansıtmamıştır. Yani ciddi manada yansıtmamıştır. Evet, birçok yerlerde öyle de geleneksel şeylere hiç itirazsız uymuş. Ha şu olabilir, bunu onun ölümünden sonra tefsirine müdahale ederek yapmış olabilirler ki çok büyük bir ihtimaldir o. Çok çok büyük bir ihtimaldir. Çünkü bazı yerlere bakıyorsun ya, bu kafa ne muhteşem. Bazı yerlere bakıyorsun, Allah Allah nasıl oluyor diyorsun. Bir keresinde Zemahşeri ile alakalı işte biz Zemahşeri yılı ilan edeceğiz demişlerdi bir toplantıda, bir vakıfta. Dedim ki vallahi çok iyi olur, ilan edin. Onun tefsirinin 5 para etmediğini gelip ben bir anlatayım dedim. Öyle deyince vazgeçtiler ilan etmekten. Yani bu tefsirler sanki Kur'an anlaşılmasın diye yazılmış gibi gözüküyor yani. Evet, birçok yerlerinde istifade ediyoruz. Yani haklarını yememek lazım ama bazı önemli konularda öylesine saptırmalar var ki işte bak meallere de yansıyor. Evet, söyle bak.
Yani hocam işte Diyanet'in Kur'an yolu tefsirinde işte falan falan işlerde çalışanlar oruç tutmayabilirler. Yerine fidye verseler daha iyi olur. İşte bir kısım gün oruç tutsunlar, diğer günlerinin fidyesini verseler de olur gibi. Ramazan ayını 30 günden parası olanın yettiği kadarını, bedelini ödeyip yetmediği kadarını öyle acayip bir şeye çevirip.
Ya zaten o şimdi diyor ki mesela وَالَلَّذ۪ينُ تِكُونَهُ, oruca gücü yetmeyenler deyince gücüm yetmediğinde de ben karar vereceğim, bir fidye verecek. Tamam. Hatta şunu söylüyorlar ki işte başlangıçta şuydu, işte oruca gücü yetenler isterse fidye verip oruç tutmayabiliyorlardı. Öyle de diyorlar. Bak öyle bir şey ki hastalar, yolcular tutacak ama gücü yetenler tutmayabilir. Her gün için bir fidye verecek. Her gün için ifadesi yok zaten ayette. Onu da katıyorlar. Peki şimdi o Diyanet'in Kur'an yolu, adı da Kur'an yolu. Siz zannedeceksiniz ki Kur'an'ı anlatıyor. Kur'an yolu tefsiri yani. Orada anlatılanlar inanılır gibi değil. Kur'an yolu buradaydı değil mi? İstersen onu oradan okuyalım, şey yaparız. Ben bu ara tam getirin oradan. Birinci cilt. Evet. Sen onu bir aç bul, ondan sonra oradan okuruz. Şimdi bakın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda gerçekten, şimdi Resulullah'ın hadisleri var. Hadislerde çok sahih olan hadisler var, bir de uydurma olan hadisler var. Sahihle uydurmayı çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Yani ayetlerle karşılaştırdığın zaman çok rahat bir şekilde tespit edebiliyorsunuz. Mesela şimdi Abdullah bin Ömer şöyle diyor. Allah'ın elçisi aleyhisselam fıtır veya Ramazan sadakasını, Allah'ın elçisi dediği zaman Allah'ın Resulü. Resul nedir? Tebliğden başka bir şey yapmayandır. Bu tebliğ Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olduğu gibi Kur'an, bazı insanların hemen anlayamayacağı hükümleri de olur. Açık hükümleri de olur. İşte az önce oruca gücü yetenler bir fidye verecekler deyince Resulullah onu anlatmış. Diyor ki Allah'ın elçisi aleyhisselam fıtır ve Ramazan sadakasını erkeğe, kadına, hüre ve esire hurmadan bir sağ veya arpadan bir sağ olarak farz kıldı. Sağda 3920 gram 4 kilo deyin yuvarlak olarak farz kıldı. İnsanlar bunu bir yarım sağ buğdayla denkleştirdiler. Bakın farz kıldı kime? Zengin fakir ayrımı olmaksızın oruç tutan herkese. Esir de olsa o da verecek. Şimdi ayete nasıl uygun görüyor musunuz? Vâlellezîne yutîkûne oruca gücü yeten. Bitti. Zengin, fakir, efendim hür, esir ayrımı olmaz. Müslümansa verir. Tamam. Ama öyle bir şey veriyor ki en zayıf insan bile verebilir. En zayıf insan bile verebilir. İşte peki o bir taraftan verir, bir taraftan da alır. Çünkü ona da verecekler şeylerden. Dolayısıyla yani bu hadise bakıyorsunuz, tamam, Hanefi mezhebi mesela, bunun bir başka rivayet de var. Küçüklerden de büyüklerden de olur diye, gene Buhari rivayeti. O zaman o hadisi bu ayette karşılaştırdığın zaman o rivayetin yalan olduğunu hemen anlarsınız. Ama Hanefiler o rivayete esas almışlar. Diyorlar ki işte Fecr-i Sadık'tan sonra doğan çocuklar, yani imsaktan sonra doğan çocukların da fitresi verilir. İmsak ne? Günün başlangıcı. Ya gün imsakla başlamaz. Allah aşkına yapmayın ya. Gün güneşin doğuşuyla başlar. Peki Resulullah ne diyor? İşte güneşin doğuşuyla şeyin arası. Bayram namazının arası. Ama çünkü niye biliyor musunuz? Maalesef bu mezheplerin hiçbir tanesinin Kur'an'la ilişkisi yoktur. Kur'an ayetlerini arada sırada kullanırlar. Kur'an'la ilişkisi olmayanın hadisleri doğru anlaması beklenemez. Hadislere yapılan ilaveleri, çıkarmaları bulması beklenemez. Evet, buldun mu? Evet, şimdi oku bakalım oradan. Şuna bakın, şuna dikkat edin. Mesela bugün az önce ne dedik? Yahudilerde oruç farz. Bunu Vedat defalarca anlattı burada. Ondan sonra Hristiyanlarda oruç farz. Onların kitabında da tabii ki aynı hükümler vardır. Şimdi şu Diyanet'in şuradaki yani Kur'an yolu tefsiri, adı Kur'an yolu, dikkat edin. Ve tefsir, Kur'an'ın açıklaması. Onu yapanlar da Türkiye'nin en saygın ilim adamları. Başta Hayrettin Karaman var ve işte Mustafa Çağrıcı var, değil mi? Eski İstanbul müftüsü. İşte Ali Bardak orada vardı galiba, var mı? Yanlış şey yapmasın. O konuda o da.
Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kafi Dönmez, Sadreddin Gümüş.
Ali Bey yokmuş orada, Ali Bardakoğlu yokmuş. Şimdi bakın burada ne söylüyorlar. O konuda.
Bu orucu tutmakta zorlananlar kısmı. Orucu tutmakta zorlananlar şeklinde tercüme ettiğimiz kısımda geçen yutikune fiili gerek dil bilimi gerekse kıraat şekilleri bakımından farklı manalara müsait olduğu için bu kısmı oruç tutabilecek durumda olanlar...
Farklı manalara müsait olup yaptıkları hatanın farkındalar. Yutikune o gücü yeten demektir. Yetmeyen değil. Farkındalar hatalarını. Evet.
Bu kısmı oruç tutabilecek durumda olanlar şeklinde anlayanlar da olmuştur.
Anlıyor. Başka şekilde anlaşılır mı?
Bu ikinci anlayışa göre başlangıçta müminler oruca alışıncaya kadar böyle bir seçenek getirilmiş, oruç tutabilecek durumda olanların da isterlerse fidye vererek bu ibadeti yerine getirmelerine izin verilmiş, sonra bu izin kaldırılmış ve gücü yetenlerin orucu tutmaları gerekli kılınmıştır.
Bak, o kaldırılmış dedikleri de aynı ayette. Ve entasûmû hayrun lekum gelmiş de kaldırmışmış.
Yutikûne daha sonra la yutikûne'ye dönmüş.
Dönmüş. Yani neyse, buna girmeyelim. Bunun ayrıntısını isteyenler bu dergide var ve sitede var, okuyabilirler. Ona
tabii
girmeyelim.
Şuraya geliyor hocam durum, onu tamam, da söyleyeyim de. Günümüzde dökümcü, maden işçisi, beton ve yol işçisi, tellak, hamal gibi ağır
bak,
işlerde...
Gibiye dikkat edin, gibi.
Gibi ağır işlerde çalışan kimselerin de orucu tutmakta zorlananlar sınıfına dahil edileceği hükmü birçok fıkıhçı tarafından benimsenmiştir.
Tamam, bak. Zor işler. Şimdi ne olur? Herkes... Ben öğrenciyim, çalışıyorum, işim zor. Ben şunu yapacağım zor. Yani hiç kimse... Ben zorlanıyorum kardeşim ya, Allah Allah. Allah da müsaade etmiş der. Bunu kabul ettiğiniz zaman... Bu memleket İslam aleminde oruç tutan bir kişi kalır mı? Hayır, genç de öyle, şey de öyle. Bir tane kalır mı? Gibi diyorsun.
Ucu açık bir ifade.
Sonra neye dayanıyorsun? Ayete %100 zıt bir mana veriyorsun. Yaptığın yanlışın da farkındasın ve bunu böyle söylüyorsun. Bunlar gerçekten son derece üzücü şeyler, evet. Şimdi bu başka var mı söyleyeceği? Tamam. Şimdi burada şey yapalım. Bu bayram namazı var. Şimdi bayram namazı mutlaka kılınıyor. İşte farz mıdır, sünnet midir diye bir sürü tartışmalar var. İşte Hanefiler vaciptir diyor. Yani farzın da şey hakkı gitmesin, sünnetin de gitmesin, ikisinin ortası. Öyle bir kelime kullanıyorlar ki yani ne vacip? Vacip kelimesi farz demektir Arapçada. Yok ama Hanefilerin kendilerine özel bir ifade, özel bir terim. Şimdi bakın, bayram namazını kılmayı Kur'an-ı Kerim emrediyor. Bunu hem Ramazan bayramı için emreder, hem Kurban bayramı için emreder. Şurada şey yapalım. 185. ayet, Bakara suresi. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. İçinde Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayı. Hudellinnâs, insanlara rehber olan Kur'an. Ve beyyinâti minel huda, o rehberi açıklayıcı ayetlerden oluşan. Vel Furkan, hak ile batılı birbirinden ayıran kitap. Ramazan'da inmiştir. Peki Ramazan ne olacak? Femen şeyde minküm şehre fel yasumhu, kim o Ramazan ayını yaşarsa onu oruçlu geçirsin. Kim yaşarsa oruçlu geçirsin. Adetli kadındır, bilmem şudur budur, öyle bir şey söz konusu değil. Kim yaşarsa sadece ve men kâne merîdan ev alâ seferin fe iddetü min eyyâm. Sadece hasta olan ya da yolculuk halinde olan başka günlerde tutar. Niye ya Rabbi? Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul yusra. Allah size kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Peki adetli kadın oruç tutamaz dediğiniz zaman o kadına çok büyük bir zulüm yapılmış olmuyor mu? Herkes oruç tutarken tutamazsın. Adet orucunu bozdu. Ya bir şey mi yedi, bir şey mi içti Allah aşkına ya? Neye dayanıyorsunuz? Uydurma rivayete, bu kadar açık ayetlere rağmen uydurma rivayetlerde şey yaparlar. Allah bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Yaklaşmayın diyor, şey yapıyor. Bu şey aklıma geliyor bu ayeti okuduğumuz zaman. İşte küçük çocuğa eskiden sobalarımız vardı, kalorifer değil. Aman sobaya yaklaşma diyorsun. Çocuk gidiyor sobaya, bir vuruyor sobayı yakıyor. Bizim ulemanın yaptığı da o. Allah yaklaşmayın diyor, bunlar bütün sınırları yıkıyorlar. Ve maalesef Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın çizdiği sınırlardan duran bir tane kalmamıştır. Mezhepler hepsinin hesabını görmüşlerdir. Evet. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul. Allah size kolaylık istiyor, zorluk istemiyor. Onun için tutmayabilirsiniz. Yoksa yukarı daha önce tutmanız daha hayırlıdır dedi. Yani sıkıntıya girmenizi istemiyor. Hasta ve yolcu ama üçüncü grup yok. Efendim demirci bilmem ne. Yok, sen hasta mısın yolcu musun? İkisi de tutacaksın kardeşim. Evet. Peki daha sonra orucu daha sonra tutar dedi. Kim? Hasta ve yolcu. Üçüncü bir şahsa tutmama yetkisi var mı? Peki Allah niye daha sonra tutar diyor? Ya Rabbi sen madem kolaylık sağladın, hasta ve yolcu tutmayabilir dedin, kolay olsun. Niye sonradan tutsun diyorsun ki? Sonradan da tutmasın. Herkesle beraber tutmak varken, herkes orucu yemek yerken niye bu adamlara oruç tutma zorunluluğu getiriyorsun ki? Madem kolaylık istiyorsun diye akla gelir değil mi? Allah-u Teala diyor ki, veli tükmülül idde. Oruç sayısını siz tamamlayasınız diye bu size verilmiş olan bir ruhsattır. Ben hastaydım, herkes 30 gün oruç tuttu, ben 20 gün tuttum. Ya da hiç tutamadım. Peki yarın Allah'ın huzuruna çıktığım zaman, şimdi Vedat'la Fehmi 30 gün oruç tutmuş olarak sevabı tam alacak. Ben de tutmadım, günahım yok ama Allah ruhsat vermiş yani öyle kabul edersek. Günahım yok ama şeyim de eksiğim var. Onların 30 gün oruç fazlası var, benim yok. İşte Allahü Teala bana da hasta olduğum için tutmadıysam eğer, daha sonra ya da yolcu olduğum için tutmadıysam, daha sonra bu orucu kaza imkanı veriyor ki sayıyı tamamlayayım. Bu nedir? Allah'ın bir ikramı değil mi? Peki orucu keyfi olarak tutmamış bir insana Allah ikramda bulunur mu? Oruç tutmuyorlar. Oruca niyet etmedim. Niyet etmedim ne demek ya? Ramazan'da yaşıyorsan, Müslümansan oruç tutacaksın kardeşim. Bunun sağa solu yok. Ne demek niyet et? Bugün niyetli değilim ne? Oruç tutmama sadece iki şeye verilen ruhsattır. Hasta ve yolcu. Onu daha sonra kaza etme de onlara yapılan ikramdır. Onun için sen bir gün orucunu tutma, bütün ömrünü oruçlu geçir, onu asla telafi edemezsin. Da Resulullah söylüyor. Ki ayete %100 uyuyor yani o söz. Ondan sonra ne dedi? Veli tükebbirullâhe. Bir de Allah'ı tekbir edesiniz. Tekbir edesiniz. Allahu Ekber diyesiniz. Alâ mâ hedâkum. Size bu nimeti vermesine karşılık. Allah size oruç nimetini verdi. Tekbir alacaksınız. Yani şimdi bir Müslümanlar olarak da veli tükmülül idde kelimesi hasta ve yolcu olmayanlar için de söz konusu. Ben hasta değilim. Sayıyı tamamlamışım. Eyyamen madudat dedi. Bu da idde diyor. Yani o sayılı günleri tamamlamışım. Orucu tam tutmuşum. Tamam. Peki ondan sonra bana düşen görev nedir? Veli tükebbirullah'a, Allah'a tekbir edesiniz. Ha. Allah Allah. Ben orucu tamamladıktan sonra tekbir mi getireceğim? Evet. Tekbir getireceksin. Ondan sonra peki öbürlerine de müsaade edilmiş daha sonra tutacaklar. O zaman onlar da tekbir getirecekler. Hep birlikte. Ona müsaade edildiği için sonradan tutacak. Tekbir getireceğiz. Allah bize bu yolu gösterdiği için. Peki orucun, Ramazan'ın bitimi ne zamandır? Bayramın birinci günü, yani Ramazan ayının bitimi, bayramın birinci günü güneşin doğmasıyla beraberdir. Tabi bunun üzerinde durmaya lüzum yok. Arkadaşlarımız sık sık konularda dersler yapıyorlar. Şimdi, yani güneş doğunca biter. Peki güneş doğduktan sonra tekbir getirme işi. Tekbir getirmek için ne yapmak gerekir? Allahü Teala Taha suresinin 14. ayetinde demiştir ki ve akimis salate li zikri. Beni zikir için, yani zikir ne tekbir, işte Allah'ın büyüklüğünü zihne getiriyorsun. O büyüklüğünü hatırlıyorsun ve onu ifade ediyorsun. Onu ifade etmek için ne yapmak lazım? Nerede yapmak lazım? Namaz kılmak lazım. Namazın en azı kaç rekattı? 2 rekat. Peki bayram bittikçe, Ramazan bitiminden sonra namaz kılınması caiz olan ilk vakit hangi vakit?
İşrak vakti.
İşrak vakti yani güneşin, yani o kerahat vaktinin geçtiği an. O zaman iki rekat namaz kılınıyor. Bunu Resulullah kendi kafasından mı kılmış? Allah'ın ayetin emri. Peki bu orucu sırf erkekler mi tutuyor? Ha? Erkekler mi tutuyor? Kadınlar tutmuyor mu? O zaman bu tekbir getirme görevi kadınlarında değil mi? Yaşlısı da tutuyor, genci de tutuyor değil mi? Hepsi de tutuyor. Orada o hadisler var mı sende?
Yoktu hocam. Şöyle
ben ama burada sen şey yapayım bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bak şeyi. Ben sana o hadis mesela. Ümmü Atiye şöyle diyor. Her iki bayram gününde de. Bu Buhari ve Müslim hadisi bak. Her iki bayram gününde de. Mesela Hanefiler nedir? Efendim kime cuma namazı farzsa onlar bayram namazına gider. Ya cuma namazı her Müslümana farz. Ya eyyühellezine amenu diyor. Kadın erkek ayrımı var mı? Resulullah hangi kadını hangi vakit namaza gelmekten engellemiş? Bir de şunu da söylüyor. Kadınlara diyorlar ki ya siz kafanızı erken kaldırmayın. Erkekler ayağa kalksın. Çünkü kendilerine dikkat etmeyen erkekler var. Edep yerlerini görmemeniz için. Arada bir perde de yok. Bugünkü gibi. Allah diyor ki her iki bayram gününde de bize verilen emir Resulullah emrediyor. Adetli kadınları bak, adetli kadın da namaz kılar. Görüyor musun? Bak hadis. Bakireleri, evlerinden çıkmayan kadınları çağırmamız, hepsini çağıracaksın. Ve bayram yerine çıkarmamızdı. Mescidin içinde bile sığmadığı için açık bir alana çıkıyorlardı namaz kılmak için. Şimdi bugün İstanbul'da bu şeyin sahilde neydi? Yeni kapı alanında bu akşam şey kılınacakmış. Teravih neydi? Enderun yani musikili teravih kılınacak neyse. Gerçekten bunlar son derece üzücü bir şey. Tamam bunu yapın da yapacaksanız orayı bir de Maltepe sahilindeki alanı bayram namazı kılma yeri ilan edin. Herkes gelsin oraya. Bak Resulullah böyle yapıyordu bakın. Evlen bak ne diyor? Her iki bayram gününde de bize verilen emir adetli kadınları bakireleri, evlerinden çıkmayan kadınları çağırmamız ve bayram yerine çıkarmamızdı. Çünkü onların da tekbir getirme görevi var. Onlar da oruç tuttular. Ama o tekbiri namaza getirilecek, hep birlikte getirilecek. Öyle tükebbirullah diyor. Hep birlikte tekbir getirirsiniz diye. Evet, şimdi bu veli tükebbirullah emri ve leallekum teşkurun belki böylece görevinizi yerine getirir misiniz diyor. Ve tükebbirullah emri kurban bayramı ile alakalı da var. Mesela Hac suresine bakarsak orada görürüz. 37. ayet olarak aklımda ama inşallah. Evet. Tamam. 37'ymiş Hac suresi. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا O kurban bayramında kesilen kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmıyor. وَلَاكِنْ يَنَالُوا تَقْوَى مِنْكُمْ O Allah'a ulaşan sizin yanlışlardan uzak kalma gayretlerinizdir, kararlılığınızdır. كَذَلْكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ İşte böylece Allah o nimetleri size vermiştir, o hayvanları sizin emrinize vermiştir. لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Allah'ın size bu güzel şeyi göstermesine karşılık, bu rehberliğine karşılık tekbir getiresiniz. Allahu Ekber diyesiniz de bu kurban bayramı. Bak burada da لِتُكَبِّرُ ala مَا هَدَاكُمْ ala aynı ifade. Dikkat ediyor musunuz? Onun için Resulullah kurban bayramında iki rekat namaz kılıyor. O zaman bu namazı kılmak ne olur? Farz olur değil mi? Niye Resulullah o zaman bütün kadınları, kızları, işte adetliği, şunu bunu hepsini çağırıyor musallaya? Namaz kılınan yere. Mescide çağırmıyor, şu mescide sığmaz ki. Açık alan. Tamam, şimdi madem şey yapıldı, Yeni Kapı Meydanı, Maltepe Meydanı, tamam kardeşim, ne güzel. Çağırın milleti, bayramda orada namaz kılsınlar. Herkes çoluğuyla çocuğuyla gelsin oraya. Evet. Peki şimdi burada ne yapacaktın sen?
Şimdi hocam mezheplerde bayram namazıyla ilgili bir takım hükümler var. Bunları tek tek ele alırsak tamam. Hem çok bir anda pek çok şeyde görmüş oluruz. Şimdi Süleyman Karagüllü Hoca dört mezhebin fıkhı ile alakalı, bayram fetvalarıyla alakalı şeyleri toparlamış. Şöyle diyor hocam. Bayram namazları farz mıdır? Ebu Hanife'ye göre vaciptir. İmam Malik ve İmam Şafii'ye göre sünnettir. Ahmet bin Hanbel'e göre farz-ı kifayedir.
Kur'an'a göre ne? Dikkat edin. Hangisi Kur'an-ı Kerim uymuş? Görüyor musunuz bak? Hani hadise uyardınız? Uysanıza hadi Buhari hadisi. Resulullah böyle yapıyordu. Zaten ayetten, bu ayetin bu hükümden haberi olan bir mezhep hiç zannetmiyorum. Çünkü Kur'an'a hikmet metoduyla yaklaşmazsanız bunları asla göremezsiniz. Hadi ayeti bilmiyorsunuz. Hadise uyun hadi. Hani siz hadislere uyuyordunuz? Evet.
Zaten hocam farz değil.
De sünnet-i kifaye diyor. Hadi en hadisçi mezhep Hanbeli mezhebi.
Farz-ı kifaye.
Nasıl şey farz-ı kifaye? Farz-ı kifaye ise Resulullah niye evlerindeki kadınlar topluyordu?
En büyük hadisi diyebiliriz İmam Ahmet. En büyük hadisi diyebiliriz. İşte evet. Zaten hocam farz değildi diye gevşettiğiniz zaman kimse gelmez yani. Gelmek istemez. İkinci soruyu şöyle sormuş. Bayramın şartları nelerdir? Bayram namazına katılma şartları. Maliki ve Şafii mezhebine göre bayram namazını kadın ve erkek teker teker bile kılsalar olur. Şartı yoktur. Ahmet bin Hanbel ve İmam-ı Azam bayram namazının şartı...
Teker teker bile kılsalar olur. Peki bu, madem siz hadisçiydiniz, ne oluyor bu hadis? Resulullah demeliydi ki bu kadınlara da söyleyin evlerinde kılsınlar değil mi?
Hocam oradan da dökülüyor yine. Ahmet bin Hanbel'le İmam-ı Azam bu konuda aynı kanattılar ya da onlara nispet edilen görüş.
Aynı kanat ne demek?
Şu hocam, cuma namazı şartları bayram içinde geçerlidir. Yani sadece erkekler katılabilir. En az 3 kişili olmalıdır. İmamın izni de kılınmalıdır. Sadece
İmamın izni ne demek biliyor musun? Devlet başkanının izin verecek.
Bir de şehirde olmalıdır diye Hanefi mezhebin şehirde olmalıdır diye bir eklemede bulunmuş. Yine hocam.
Köylerde millet oruç tutmuyor ya ondan dolayı. Tövbe estağfurullah. Evet.
Bayram namazının fazla tekbirleri var mı? Hanefi mezhebine göre 3'ü 1. 3'ü 2. rekatta olmak üzere 6 tekbir vardır. Maliki ve Hanbeli mezhebine göre 6'sı 1. 5'i 2. rekatta olmak üzere 11 tekbir vardır. Şafii mezhebine göre 7'si 1. 5'i 2. rekatta olmak üzere 12 tekbir var diye söyleniyor. Dördüncü olarak tekbirler arasında zikir gerekir mi? Şafii ve Hanbeli mezhebine göre müstehaptır. Fakat Hanefi mezhebine göre peş peşe zikir yapılır. Tekbirler kıraatten önce mi sonra mı sorusuna Maliki ve Şafii mezhebi her rekatta kıraatten önce tekbir alınır diye cevap vermiş. Hanefi mezhebine göre tekbirler birinci rekatta kıraatten önce, ikinci rekatta kıraatten sonra alınır. Hanbeli mezhebine göre her rekatta kıraatten önce alınır diye cevap vermiş. Tekbirlerde ellerin kaldırılması konusuna Hanefi mezhebi, Şafii mezhebi ve Hanbeli mezhebi kaldırılır yanıtını verirken Maliki mezhebi kaldırılmamalı diye cevap vermiş. Bayram namazı kaza edilir mi sorusuna Maliki ve Hanefi mezhebi kaza edilmez cevabını verirken Şafii ve Hanbeli mezhebine göre kaza edilir cevabı gelmiş. Bayram namazı nerede kılınır? Bayram namazı dört mezhebe göre mescitte değil, beldenin açık yerinde kılınır. Mescitte kılınsa da sahihtir. Şimdi bu böyle de kadınlara farz değildir. Öbürü gelmese de olur dedikten sonra bunun da bir anlamı kalmıyor canım.
Evet.
Şurada kılın, burada kılın demenin de bir anlamı kalmıyor yani. Bayram namazı için ezan okunur mu sorusuna dört mezhepte müstehaptır, olabilir cevabını vermişler. Bayram namazında ne okunur? Özel bir sure yoktur. Fakat Şafii ve Hanefi mezhebi, işte Şafii ve Maliki Hanbeli mezhepleri Gâşiye suresi okunursa, Kaf suresi okunursa daha iyi olur diye cevaplar vermişler. Ramazan'ın 30'unda öğlenden sonra bayram olduğu tespit edilirse ne yapılır? İşte Hanefi mezhebi ertesi gün bayram namazı kılınır diyor. Maliki, Şafii mezhebi, Maliki ve Hanbeli mezhebi halkın toplanması o gün mümkün değilse ertesi gün kılınır cevabını vermiş. Yine Ramazan ve Kurban bayramlarında 5 vakit namazdan sonra tekbir almak sünnet midir sorusu sorulmuş. Hanefi mezhebine göre Kurban bayramında 5 vakit namazdan sonra tekbir almak vaciptir. Ramazan bayramında değildir. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre Kurban ve Ramazan bayramlarında 5 vakit namazdan sonra tekbir almak sünnettir. Bununla birlikte tekbirin şekilleri de aynı 4 mezhepte de bildiğimiz üzere. Bayram günleri nasıl tekbir alınır? Arefe gününün sabahından başlar, bayramın son iki günün içinde namazına kadar sürer diye cevap vermiş Hanefi ve Hanbeli mezhebi. Maliki mezhebi tekbirler bayramın öğle vaktinde başlar, bayramın 4. gününün sabah namazına kadar devam eder derken, Şafii mezhebi tekbirler bayramın öğle vaktinden başlar, bayramın 4. günün sabahına kadar devam eder demiş. Mezheplerde biraz zihin yorucu, biraz kafa karıştırıcı, farklı farklı içtihatlarla konu ele alınmış. Bununla birlikte hocam şuna vurgu yapmak gerekiyor aslında. Bundan 2 yıl önce eşimle Kurban Bayramı namazına gitmiştim. Camide zaten benim eşimden başka bir bayan yoktu. Şöyle boş yer var mı diye önceden ben bir gittim baktım. Biz gelene kadar kadınlara ait olan her yerde dolmuş. Bahçede kılmak zorunda kaldık. Maalesef bayramlarda işte camilere kadınların getirilmemesi ayrı bir konu. İçeriye alınmıyorlar. Böyle bir problem var.
Niye içeriye alınmıyor? Açık sahada kılınsın diye içeriye alınmıyorlardı. Şimdi bir şey yapma yani.
Bir de şöyle bir şey var. Galiba sadece hocam Türkiye'de bayanlara böyle bir bayram namazı kılmamaları yönünde bir psikolojik baskı oluşturuyor. Yoksa dünyanın çeşitli yerlerinde bayanlar katılabiliyorlar namaza.
Tabii şeyde mesela Mekke'de ben bir kere nasip olmuştu bayram namazını kılmak. Hacca gittiğimiz zaman bayram kılamıyoruz tabii. Umre'de Ramazan bayram namazını ya öyle hoşuma gitti ki kadın, erkek, çocuklarını da almışlar yanlarına. Böyle bir hakikaten onları görmek yetiyor yani insanı öyle bir neşelendiriyor ki. Zaten Kabe'nin yerini biliyorsunuz yani bir dairemsi etrafta çok geniş olduğu için çok rahatlıkla sığıyor gelenler. Yani orada bu uygulanıyor. Yani onu şey yapmamak lazım Mehmet.
Hocam mezheplerde durum bu yani hocam. Çok fazlaca bir detay verilmemiş.
Evet. Şimdi tabii bunlar soruların başka konularda mıydı sen? Sorular hazırlamıştın.
Aynı konularda aslında hocam. Evet, onlara da soru vereyim hemen.
Sor bakalım.
Şimdi pek çok insan hocam fitreyi şu ana kadar verdi belki de. Soru şu. Fitre tam olarak ne zaman farz olur? Vaktinden önce versek sahih olur mu? Farz olduğu vakitten önce versek.
Bak fitre Ramazan bayramında az önce söyledik ya. Yani Ramazan günü güneş doğana kadar sağlıklı olan yani oruç tutabilecek durumda olan kişi içindir. O zaman verir. Güneş doğmadan önce ölürse zaten öyle bir görev söz konusu değil. Şimdi daha önce verdiği zaman olur mu olmaz mı? Yani ulemanın genel kanaati olur şeklindedir. Ben şahsen buna aykırı bir şey söyleyecek durumda değilim. Yani bana da mantıklı geliyor. Evet.
Peki hocam. Bir kişiden alacağımızı fitre bedeli olarak bağışlama imkanımız var mı? Yani şahsın bize borcu var. Biz de diyoruz ki bu fitre olarak sende kalsın.
Şimdi burada malınızı verin demiyor ayet. Onları doyuracak bir şey verin diyor. Çünkü onların o bir şeyler yemeleri ve bayramda da şey yapmaları lazım. Yani bu borcu saymamak lazım. Çünkü şeyde
o an zaten
borçlular meselesi zekatla ilgili kullanılır ayet-i kerimelerde. Şeyde mesela birisinin bu faizi yasaklayan ayet-i kerimede Bakara suresi 281 ya da 80 olacak. Bakayım. Evet. Orada Allah-u Teala şöyle diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zekat böyle yani şey alınan devletin aldığı ve belli yerlere harcanması emredilen zekat sadaka ifadesiyle ifade edilir. 270 280. ayetmiş. Diyor ki Allah-u Teala وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, yani size borçlu olan kişi sıkıntıdaysa, mezhepler, Hanefi mezhebi mesela borcu zekata saymayı kabul etmez. Borçlu borcunu ödesin, ondan sonra zekat verin derler. Ya da siz ona zekat verin, arkasından ödesin derler. E ne gerek var buna? Yok efendim, benim işte elimden çıkması gerekiyormuş, böyle elle verecekmişim ona. O aldıktan sonra borcunu ödeyecek. Ödemez de kakar giderse ne yapacağım? Elinden zorla alamam ya. Bak şimdi ayet ne diyor? Ayet diyor ki وَاِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ, borçlunuz, size borçlu olan kişi sıkıntıdaysa, darlıktaysa, dardaysa فَنَضِرَةٌ لَا مَيْسَرَةٌ, genişliğe çıkıncaya kadar beklemeniz gerekir diyor. Bekleyeceksiniz. Adamın evini satarım, arsasını satarım, haciz ederim falan filan. Ha, fazla malı varsa ayrı. Ama öyle şey yok. Beklersiniz. Peki ve en tasaddaku, sadakaya saymanız, tasadduk etmeniz. Sadakaya saymak, zekata saymak demektir. Ve en tasaddaku hayrun lekum in kuntum ta'lemun, bilirseniz sizin hayrınızadır. Bakın ayetin açık hükmü bile uygulanmıyor. Geç nerede uyguladılar ki burada uygulasınlar? O ayrı bir konu. Haklarını yememek lazım yani. Evet. Şimdi başka?
Son soru hocam. Hı. Şimdi hocam bu da çok yaygın aslında. Biliyorsunuz günümüzde ulaşım araçları son derece hızlı. İşte uçakla bir saatte şuradan şuraya gidebiliyorsunuz. Bu süre içerisinde de oruç tutmamak olur mu? Oruç tutmamamız için mutlaka bir savaş nedeni olması gerekir diye bir iddia var hocam.
Şimdi yani yolculuğu savaş yolculuğu olarak değerlendiriyorlar. Yani gerçekten bir de bu eskiden de öyleydi, bugün de öyle. Yani yoldan çıkmak isteyen insanların kullanabilecekleri en şey, akıllıca kullanabilecekleri en şey, akıllıca yol, Kur'an'a uyuyormuş gibi göstermeleridir kendilerini. Kur'an'ı kendilerine uydurmalarıdır. Karşı taraftan millet onu dindar kabul edecek, saygınlığını kaybetmeyecek ama gene Kur'an'ı keyfine uyduracak. Şimdi efendim yolculuk ancak savaş sırasında olursa olur. Ya nereden çıkarıyorsunuz Allah aşkına ya? Bakın şey, ayetleri keyiflerine göre yorumlayarak mesela Nisa suresi 101. ayeti açalım. Ben şimdi size soracağım. Ben kendim şey yapmayacağım. Yani çünkü Allah'ın ayeti, Allah'ın kulu anlamıyorsa, evet, ayetler arası ilişki meselesine geldiği zaman uzmanlık ister. O ayrı bir konu. Çünkü orada zaten Allah-u Teala bilenler topluluğu için diyor o açıklamayı. Ama bir ayetin metni, herkes anlar onun metnini. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala, bak şimdi mealden okuyayım, Diyanet'in meali. Yeryüzünde sefere çıktığınız ve kafirlerin size saldırmasından korktuğunuz zaman. Bak sefere çıkmak, savaşa çıkmak mı? Bak diyor ki ayetin meali, ve idâ darabtum fil ard. Yeryüzüne sefere çıkıyorsunuz. Yolculuğa çıktınız. Feleyse aleykum cunahun en taksuru min as-salah. O namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Hangi şartlarda? İn hiftum en yeftinekum lezine kafuru, kafirlerin size bir sıkıntı vermesinden korkarsanız. Yani bir düşman, mesela çıktınız yola, baktınız ki yolunuz teröristler tarafından kesilmiş. Yolcunun kılacağı namazı kısaltmasında bir günah yoktur. Ondan sonraki ayette zaten Resulullah diyor ki sen kısaltmazda tam kılarsan iki rekat o kılıyor. Kısaltanlar da bir rekat kılıyor. O zaman tam kılmak yolculukta kaç rekatmış?
İki.
Kısaltmak karşıya düşman gelmişse kısaltmak bir rekat. Arkasından da niye böyle yapıyoruz ki ya Rabbi? Hani oruçta hasta ve yolculara oruç tutmama ruhsatı verdin de niye bunu sonra tutun, sonra kılarsınız demedin, bir rekatta kılın ama namazınızı geciktirmeyin dedin. 103. ayette diyor ki nasalate kanet alel mu'minine kitaben mevkuta. Çünkü namaz müminlere vakitle sınırlı olarak yazılmıştır. Yani bu namazı bu vakitte kıldın, vaktin dışına çıkarttığın zaman kılamazsın. Sadece unutursan, uyuyakalırsan, o da senin elinde olmadığı için, o da yine Bakara suresinin 286. ayetinde Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir ruhsattan yararlanılarak kaza edilebilir. Yoksa namazın kazası diye bir şey yoktur. Kılmadığınız bir rekat namaz, bir vakit namaz yerine ömrünüzü namaza geçirseniz onu kapatamazsınız. Bunu çok iyi bilin. Evet. Şimdi bir de şu şey Müzzemmil suresinin ne bakalım, orada daha açık mesele. Bak burada 73. sure Kur'an-ı Kerim'de. Hani her gün Kur'an okuma göreviyle alakalı bir ayet. Burada Allah-u Teala diyor ki bakın. Alime en seyekunu minkum marda. İçiniz, Allah-u Teala biliyor ki içinizde hasta olanlar olacak. Ve aharune yadribune fil ard. Birileri de yeryüzünde seyahat edecek birileriniz, bazılarınız. Çünkü Müslümanlar Mekke'ye geldikten sonra inen ayet. يَبْتَوُنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın ikramından arayacaklar. Mesela tatile gidiyor. Tatile vücudunu dinlendirecek bir şeyler yap. Allah'ın bir nimetinden yararlanmak istiyor. Ya da ticarete gidiyor. Ya başka bir işini görmek için gidiyor. Tamam. Evet. Ondan sonra bak. Bu وَاَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Bir grup da Allah yolunda savaşacak. Şimdi seferle savaşı ayrıca anlatmış mı? Burada Allah. Bak yolculuk başka. Savaş başka değil mi? Peki orada ne diyor?
Yani orucu tutmama ruhsatı sefere çıktığınızda eğer bir savaşla karşılaşacaksanız.
E nereden çıkarıyorsun? Savaşla karşılaşacaksanız. Kardeşim savaşla karşılaşmak sadece Allah size kolaylık sağlarım diyor, o kadar. Savaş diye bir şey bahsediyor mu? Neymiş efendim? Yok. İşte bu mesela bu ayetlere dayanarak, ayetleri kendi kafalarına göre yorumlayarak seferde namaz kısaltması diye bir şey yoktur diyorlar. Ondan sonraki ayeti de zaten es geçerler. Çünkü şey yapmazlar yani Kur'an'a bütüncül bakarsanız Kur'an'ı kendi arzunuza uydurma imkanınız yok. Onun için parçacı bakacaksınız. Oradan da kelimelere keyfinize göre anlam vereceksiniz.
Bu oruca da sıçramış görünüyor hocam. Hı. Yani bir şekilde seferde yani yolcuyken oruç tutmayabilirsiniz. Eğer savaşa gidiyorsanız, eğer savaş varsa.
Savaş yoksa barış vardır.
Barış vardır ve ne hangi aracı kullanıyorsanız kullanın. Yolculuk ne kadar uzun olursa olsun oruç tutmanız gerekir.
Evet. Herhalde bizim bilmediğimiz bir ayet daha inmiş bu.
Olabilir yani bizim haberimiz olmayan şey. Evet şimdi...
Yani son tahlilde hocam yolculuk yapanların hükmü nedir oruçla alakalı?
Ya uçakta yolculuk yapıyoruz. Yolculuk kelimesini kullanıyorsun ya. Ya nereden yapıyorsan yap. Allah oruç tutmanız daha hayırlıdır diyor zaten. Yolcuysan yolcusun, bitti. Nereye gittiğini sana kimse soramaz ki. Evet. Peki. O zaman şimdi... Bir de burada kısa bir şey daha söyleyeyim. Bu daha önce de bu konudan bahsetmiştik. Allah-u Teala bu şeyi hilali şey için ay hesabı için konuşlandırmış. Onun için veşşemsü vel kamaru bi husban diyor şeyde. Rahman suresinde güneş ve ay belli bir hesaba göre hareket eder diyor. Yine En'am suresinde ve huvellezî ceallekumul ve huvellezî yok fâlikul ısbah ve ceallelîle sekene ve şemse vel kamara husbâne. İşte bu sabahın aydınlığını ortaya çıkaran Allah-u Teala'dır. Geceyi dinlenme vakti, işte gündüzü çalışma ayı ve güneşi de hesap için oluşturmuştur. Yani dolayısıyla esas olan, yani bu ay şeyde Ramazan'ın başlangıcı ve bitiminde esas olan hesaptır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş, ya biz bu hesabı bilmiyoruz demiş, gerekçesini söylemiş. Yani bu ayın hesabını bilmek için bir uzman olması gerekir. Zaten Allah-u Teala onu şeyde diyor, En'am suresinde قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ diyor. Yani bu şeyle ilgili olarak ay ve güneşle ilgili olarak. Ay ve güneşin bütün hesap ayrıntıları Kur'an-ı Kerim'de var ama bunu ancak uzmanlar ortaya çıkarabilirler. Resulullah da bizde böyle bir bilgi yok diyor. Bizim bunu ortaya çıkarabilecek uzmanlarımız yok diyor. O zaman ne yapıyor? O hilali gördüğünüz zaman, oruca başlayan gördüğünüz zaman bitirin diyor. Başka yapacak bir şey yok. Bunda çok güzel bir şey. Hiç olmazsa uzmanların olmadığı zaman ya da böyle bir bilgi elimiz olmadığı zaman nasıl davranmamız gerektiğini gösteriyor. Şimdi şu anda artık ay ve güneşin hesapları ile ilgili çok geniş çalışma yapanlar var, uzmanlar var. Türkiye buna uyuyor. Ama görürsünüz, bakarsanız gene göreceksiniz. Bayramda ihtilaf olacak. Yok efendim gördük, görmedik falan ihtilafı olacak. Yani buna da şey yapmayın. Türkiye'nin evet namaz vakitleri konusunda yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsak vaktiyle ilgili, yatsı namazı vaktiyle ilgili yaptıklarının kabul edilebilir hiçbir tarafı yok. %100 yanlış. Her gün milyonlarca insanın günahını sırtlarına alıyorlar. Bu iş öyle uyduruk şeylerle yapalım, Kadir Gecesi'nde şunu yapalım gider. Hayır. Millete duyuracak, tevbe edeceksin ancak ondan sonra gider. Ama Ramazan hilalin tespiti konusunda Diyanet'in uygulaması dünyada en doğru uygulamadır. Evet, şimdi zekat konusuna geçelim. Evet.
Evet, Ramazan'ın bu son günlerinde bize gelen sorular genelde zekatla alakalı oluyor. Çünkü insanlarda ciddi kafa karışıklığı oluyor bu konuyla ilgili. Daha çok aslında bu kafa karışıklığı bazı hocaların söylemleri yüzünden oluyor. Yani bunlar Kur'an'ı okusalar aslında sadece ayetlere baksalar çok rahat bir şekilde konuyu anlayacaklar. Ama bir hoca çıkıyor, hocayı dinleyince kafaları allak bullak oluyor. Bu sefer bize onlarca soru geliyor. Biz de bu dersin işte bu bölümünde bir bölümde zekatla alakalı kısaca değinelim dedik. Hem bazı sorulara değineceğiz bize gelen hem de zekat konusuna kısaca değineceğiz. Zekat konusu Kur'an-ı Kerim'de çoğunlukla namazla birlikte zikredilen önemli bir ibadettir. Önceki ümmetlerle alakalı olarak da Kur'an'da zikredilir. Örneğin Beyyine suresinde 4. ve 5. ayetlerde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kendilerine kitap verilenler ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din budur. Yani bizden öncekilere de, kitap verilenlere de Allah-u Teala bunları emretmiş. Namazı kılmayı ve zekatı vermeyi.
Olmazsa olmaz.
Olmazsa olmaz. Bu ikisi sürekli birlikte zikrediliyor. Örneğin Mü'minun suresinde Allah-u Teala müminlerin kurtuluşa erdiğini söyledikten sonra önce namazı sayıyor. Hemen arkasından 4. ayet diye. وَالَّذِينَ هُمْ لِزَّكَاتِ فَاِيلُونَ diyor. Onlar zekat için çalışan kimselerdir diyerek yani bu kurtuluşa eren müminlerin en önemli işaretlerinden bir tanesi olarak zekatı zikrediyor. Buradaki müminler kadın erkek herkesi kapsadığı için de kadınların da mutlaka zekat için bu iş hayatında kendilerini para kazanmak için çaba harcamaları gerektiğini gösteriyor. Şimdi sadaka kelimesi de kullanılıyor Kur'an'da zekat için. Hocamız da söylemişti mesela Tevbe suresinin 60. ayetinde. Şimdi namazla birlikte hep zekat geçiyor. Bazı ayetlerde özellikle verilmesiyle ilgili ayetlerde neden sadaka geçiyor? Örneğin Tevbe suresinin 60. ayetinde inneme sadakatu diye başlayan ayet. İşte hiç şüphesiz ki sadakalar diye başlayan ayette. Sadaka kelimesi kullanılıyor ama bu ayetin biz zekatla alakalı olduğunu biliyoruz. Zekatın verilmesi gereken kalemlerle alakalı olduğunu biliyoruz. Peki neden farklı bir kavram kullandı Allah-u Teala burada? Neden zekatlar demedi de sadakalar diye bunu kullandı? Çünkü burada sayılan kalemler sadaka olması bunun devlet vergisi olarak verildiğini gösteriyor. Vergisel manada yani devlete verilen vergi manasında kullanıldığında Kur'an'da sadaka manasında kullanılıyor. Çünkü sadaka demek sadakat göstergesi demektir. Siz sadakanızı verdiğinizde, verginizi verdiğinizde devlete olan bağlılığınızı, sadakatinizi göstermiş oluyorsunuz. Müslüman bunu yaptığı zaman Allah'a bir ibadet de yapmış olduğu için ibadet boyutu bakımından zekat ifadesi kullanılıyor ekstra olarak. Yahudiliğe geldiğimizde Yahudilikte de aslında sadaka kelimesi kullanılıyor zekat için. Zekat kelimesi zaten doğrudan Kur'an'da geçtiği anlamda zekat kelimesi kullanılmıyor. Sadece sadaka kelimesi kullanılıyor Yahudiliğin içerisinde. Bu sadakaların da verilmesi şartları Tevrat'ta çok detaylı olarak anlatılıyor. Yani kimlere verilir, nereden verilir vesaire bunlar çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. Genelde çiftçilerden, toprak ürünlerinden, işte hayvanlardan vesaire bunlardan verilir. Onda bir olarak daha çok karşımıza çıkar Tevrat'ın içerisinde. Ancak bunun içinde Mişna'da mesela 40'ta birlik oran Mişna'nın içerisinde geçen bir ibaredir. Temura olarak geçer. Temura denilen şey de Kohenlere verilen zekat miktarıdır. Kohenler biliyorsunuz mabet görevlileridir sadece. Bunlara verilecek olan miktarla alakalı olarak Rabbinik Yahudiler bunun asgari tutarının en az 1 bölü 60 yani 60'ta 1 olması gerektiğini söylemişler Temura'nın. Mişna'da durumu yoksa eğer çok durumu kötüyse 50'de 1 verir ancak iyiyse durumu verecek durumu varsa 40'ta 1 vermek zorundadır demişler. Bunun yanında işte onda birlik verilen bir şey daha vardır.
Mişnalar ne oluyor?
Bizdeki sözlü rivayetler.
Bizdeki şu hadisler oluyor yani. Evet.
Bunun dışında onda bir verilir. Bunlar Levililere veriliyor. Çünkü Levililer toplum içerisinde çalışmayan bir kesimdir. Bunların görevi işte Tevrat eğitimi üzerinde tamamen yoğunlaşmak, insanlara Tevrat eğitimi vermek olduğu için bunların tek gelir kaynağı toplumun içerisinde zekattır. Onun dışında hiçbir gelir kaynağı yoktur. Dolayısıyla genelde Levililere onda birlik bir oran verilir. Kohenlere verilen oranda neden Kohenlere veriyoruz? Yani gidelim fakir bir adama verelim denilebilir. Burada Kohenler aslında bir nevi zekat memuru gibidirler. Siz bunlara verdiğiniz zaman zekatlarınızı onlar daha sonra kimlere verilmesi gerekirse ihtiyaç kalemlerini ayırıp bunları gerekli kişilere veriyorlar. Mesela 2. Mabet döneminde bir yardım sandığı olurdu mabedin önünde. Burada toplanan zekatların bir kısmı o sandığın içerisinde olurdu. Toplumun içerisinde herhangi bir ihtiyaç sahibi kimseye sormadan, danışmadan oraya gidip ihtiyacı olan parayı alabiliyordu. Bu mesela Kohenler topladıkları zekatları bu şekilde yine ihtiyaç sahibi olan kişilere ulaştırıyorlardı. Tevrat'ta bu konuyla alakalı, zekat konusuyla alakalı mesela geçen bir ifade, Kur'an'da geçen ifadeye de benzediği için ben onu okuyacağım. Kur'an'da geçen ifadeyi de şimdi okuyacağım. İster toprağın ürününü, ister ağacın meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin ondalığı Rabbe aittir. Bizde de aslında fıkhımızda da toprak ürünleri vesaire ondalık olarak veriliyor. Yani 1 bölü 10, onda biri olarak veriliyor. Ülkenizdeki ekinleri biçerken tarlanızı sınırlarına kadar biçmeyeceksiniz. Arta kalan başakları toplamayacaksınız. Bağ bozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek. Yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız. Allah'ınız Rab benim diyor. Yani burada işte ürün devşirme sırasında, bağ bozumu sırasında, hasat sırasında yapılacak şeyi söylüyor. En'am suresinin 141. ayetinde de Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Çardaklı çardaksız bahçeleri, yemesi farklı hurmaları ve ekinleri. Bakın yine Allah-u Teala da bahçelerden, bağlardan, bahçelerden bahsediyor. Birbirine benzeyen ve benzemeyen zeytinleri ve narları var eden odur. Bunlar ürün verince ürünlerinden yiyin. Hasat gününde de onun hakkını verin. Sakınıp saçıp savurmayın. O saçıp savuranları sevmez. Hasat gününde de onların hakkını verin. Tevrat'taki ifadelerle çok benzer ifadeler Kur'an'da da yer alıyor. Yine bu zekatların, sadakaların ya da verileceği kalemlerle alakalı olarak Allah-u Teala Kur'an'da 8 tane sınıf sayıyor. O da Tevbe suresinin 60. ayetinde. Sadakalar sadece fakirlere, miskinlere, sadaka işinde çalışanlara yani bu işte memur olan kişilere, müellefe-i kuluba verilir. Bir de esirlere, borçlulara, Allah yoluna ve yolculara harcamak üzere ayrılır. Bu Allah tarafından farz kılınmıştır. Bilen ve kararları doğru olan Allah'tır diyerek bu grupları Allah-u Teala böylece yani bunların nereye harcanacağını da kalemlerinde belirtmiş oluyor.
Orada ayetin sonu bir şeye dikkat çekeyim de. Ayet feridaten minallah diye bitiyor. Allah tarafından farz kılınmış diyor. Yani artık kesin, değiştiremezsiniz diyor. Fakat mesela Hanefi mezhebinde oradaki 8 sınıf 2'ye indirilmiştir. Fakirler ve zekat toplayanlar diye. Yani sürekli söylüyorum, tekrar hatırlatayım gerçekten. Yani aslında o zekat dedikleri Müslim, gayrimüslim herkesten alınan vergidir. Çünkü ayette sadaka kelimesini Allah-u Teala kullanıyor. Mümin için Allah'ın emrine sadakattir. Kafir için devlete sadakatin vergisidir. Böyle şimdi tutmuşlar, bir fark oluşturmuşlar. Ayete tamamen yanlış anlam vererek gayrimüslim ahaliye cizye diye bir saçma bir şey koymuşlar. Yani o Tevbe suresindeki ayete kaçıncı ayet? Neyse, onunla ilgili bizim sitemizde yazıda bulabilirsiniz. Onun üzerinde durmayacağım. 28. ayet olacak Tevbe suresinin. Yanlış anlatılamıyorsam sen bir bak bakalım oradan. Tevbe 28 olacak. O cizye ile ilgili. Ondan sonra tutmuşlar. Gayrimüslimlere de haraç diye ayrı bir vergi oluşturmuşlar. Arada ilişkileri bozarak yani onlarla Müslümanların arasında birer uçurum oluşturmuşlar ve adamların Müslüman olmaları adeta resmen engellenmiş gibi bir durum söz konusu. Halbuki bakın ben şimdi şuradan şu mealden size okuyayım. 28 mi? 29 mu? 29. ayetmiş. Tamam. Onu şey yaparsınız. Yani o konuda bizim sitede yazı var. Onun üzerinde durmayalım. Çünkü orada izah gerekir. İlgili ayetleri birlikte okumak gerekir. Şimdi bu şeye az önce Vedat'ın da okuduğu ayetlerden bakın. Şimdi Tevbe suresi 101. ayet. Diyor ki çevrenizdeki bedevilerden bir takım münafıklar vardır. Münafıklar mümin mi? Değil. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin diyor. Muhammed Aleyhisselam adamların kalbini bilmiyor. Ama biliyorsunuz bizim bazı şeyhler kalpleri biliyorlarmış. Haşa, tövbe estağfurullah. Ama dini kullanmak, insanları sömürmek için en kestirmeyi oldur. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itilecekler. Şimdi bunlar mümin mi, kafir mi? Kafir değil mi? Diğer bir kısmı ise günahlarını itiraf ettiler. Ne oldu? Kafirliklerini ortaya koydular. Onlar gibi gizlemiyorlar. Salih amelle kötüyü birbirine karıştırdılar. Umulur ki Allah tövbelerini kabul eder. Yani tövbe ederlerse tabii problem herkes için söz konusu. Yani o öbür münafıklar için de bunlar için de. Evet, ondan sonra diyor ki bakın onların mallarından onlar kim burada? Müminler mi? Açıkça kafir olduğunu söyleyenler gizli kafirler. Mallarından sadaka al. Çünkü bunlar çok korkak olurlar. Şimdi orada hud min envaliyim sadakatan. Sadaka ne demek? Yani devlete bağlılıklarını gösterecek. Peki sadaka aldığım zaman ne olacak? Tutahhiruhum ve tüzekkiyim biha. Onların içlerini rahatlatırsın. Acaba ben her an yakalanabilirim. Ben ne olur buradan kovarlar mı? İş rahatlar. Mümin olurlar değil, rahatlar. Ve bunu da onları geliştirirsin. Çünkü rahat olduğu zaman iş yapar, şunu yapar, bunu yapar, gelişir. Ondan sonra vesalli aleyhim onlara dua et diyor. Değil dua. Onlara destek ver ya Muhammed. İnne salateke sekenun lehum. Çünkü sen desteğin onları rahatlatır. Yani şimdi şeyde de mesela siz ticaret yapıyorsanız, verginizi veriyorsanız rahatsınızdır. Vermiyorsanız her an bir denetim geleceğinden Ve perişan olacağından korkarsınız, öyle değil mi? İşte bu da o işte. Peki Allah niye sadaka dedi, zekat demedi? Maalesef yani hiçbir mezhepte bunu bulamazsınız. Hiç bunu hiçbir tefsir, burada ne mana verir? Bir onlara dua et. Ya hiç münafığa, kafire dua edilir mi? Allah yasaklamıyor mu? Ya bir ayete mana verirken Kur'an'ın bütünlüğüne niye bakmıyorsunuz? Evet, devam edebilirsin.
Burada 8 tane kalem sayıldı. Tabii bu kalemlerle alakalı vesaire sorular da var ama o sorularda biraz şey oluyor. Konuyu uzatır. Ben daha çok bize gelen konuyla alakalı en çok gelen sorulardan bazılarını hocamıza yönelteceğim. Mesela en çok gelen soru şu. Ev aldım, araba aldım. Ben bunları kullanmak için aldım. Yani kendi ihtiyacım. Ben bunları kullanıyorum. Yani ben bunları ticaret malı olarak almadım. Yatırım amaçlı almadım. Bunların zekatını vermem gerekiyor mu? Şimdi normalde gerekmiyor ama bunlar bazı hocalar tarafından, işte insanların aklı karışıyor, hocalar çıkıyorlar, diyorlar ki sen kullanmak için bile almış olsan evinin, arabanın zekatı neyse bunu vermek zorundasın diyorlar. Mesela 500 bin liralık bir eviniz var sizin. %2,5'tan 12.500 lira sizin her yıl vermeniz lazım. Şimdi bu da az buz bir rakam değil. Dolayısıyla insanlar sıkıntıya giriyorlar. Böyle bir soru soruyorlar. Yani ihtiyaç için aldım, kendim kullanıyorum. Evimin, arabamın zekatını vermeli miyim?
Ya tabii bugün maalesef Müslümanlar kapitalist sisteme öylesine kendilerini kaptırmışlar ki, yani inanılır gibi değil. İşte dün Servet anlatıyor. Servet Bayındır. Abdüssettar Ebu Gudde vardır. Aslen Haleplidir ama işte İslam iktisadını en iyi bilenlerden falan. Ondan da en az 20 senelik ekonomik konulardaki toplantılarda hep beraber olmuşuzdur. Fakat sonra işte en son Medine'deki toplantıda ben konuşmaya başlayınca onlar dışarı çıktılar. Çünkü cevap veremiyorlar. Yapacakları bir şey yok. Şimdi Servet diyor ki en son toplantıda kendi gelmemiş bir şey göndermiş, yazı göndermiş. Artık beni ekonomiyle ilgili hiçbir toplantı, ne Türkiye'de ne yurt dışında hiçbir toplantıya çağırmıyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki onların keyfine göre konuşmam. Şimdi %33'e kadar faiz alınabilir demiş. Ve bu adam İslam aleminin en iyi ekonomisti. Cehennemin esfele safiline gitsin. Zaten gidecektir. Tevbe ederse başka ama hiç zannetmiyorum tevbe edeceğini. Şimdi bakın.
Tevbesini de yazılı olarak bu şekilde bildirmesi
gerekiyor. Yazılı olarak bildirmesi gerekiyor. Herkese duyurması lazım. Şimdi bakın. Ayette ne diyor Allah-u Teala? Mesela Bakara suresindeyiz. Bakara suresinde Allah-u Teala ne diyor? يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِكُونَ Neyi infak edeceklerini sana soruyorlar. Peki, ondan sonra diyor ki قُلِ الْعَفْفِ Artanı infak edin diyor. Şimdi artanı derken mesela ben sana söyleyeyim. Şimdi evinden artanı ver bakayım. Ne mutfağı mı vereceksin? Yoksa giriş kapısını mı vereceksin? Çatıyı mı vereceksin? Neresi artıyor ki evin? İhtiyacımdan fazla. Kardeşim fazla noksan kişiye göre değil. Onu mu vereceksin? Artan demek artma özelliğine sahip olan demektir. Bir, iki o el-afuf kelimesinin iki tane anlamı var. Birisi artma özelliğine sahip olması. İkinci anlamı da şeydir, ihtiyaçtan fazla olmasıdır. Evlerin artma özelliği var mı? Her geçen gün şey yapar, değeri düşer. Niye düşer? Çünkü eskir, şu olur, bu olur. Bazı yerleri yıkılır, bazı sıvası dökülür, şu olur, bu olur. Ne artması yok. Peki bu evin kapısını mı vereceksin, bacasını mı vereceksin? Artan bir tarafı yok ki. Ayrıca bak diyor ki mesela az önce Tevbe suresi 103. ayet okudu. Hud min envalihim sadakatan. Mallarından sadaka al. Peki mallarından sadaka al derken git ellerindeki dükkanın bir bölümünü al, git tarlanın bir bölümünü al mı diyor Allah? Hatta bununla ilgili olarak da şey yapalım. Bakın mesela diyor ki Allahü Teala, bakın burada çok açık. Bakara 267. ayet. Ya eyyühellezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum. Kazandıklarınızın temiz olanlarından verin. İnfak edin. Yani harcama kalemine verin. Ha olabilir. Yani sen tutarsın, zekatına mahsuben bir tarlanı, bir arsanı bir fakire verebilirsin. O ayrı bir şey. Onu verebilirsin. Ama bakın tarlada neyi verin diyor bak. Diyor ki ve mimma ahrecna lekum minel ard, topraktan çıkardıklarınızdan verin, çıkardıklarımızdan verin sizin için. Topraktan çıkan ne? Toprak ürünlerinden verecek. Toprağın kendisini değil. Ben toprağımı ekmedim, bükmedim, hiç ekmiyorum, duruyor. Toprağımı vereceğim zekat olarak. Var mı? Öyle bir şey diyor mu Allah? Yani illa şeye uyacaklar. Ya kapitalist sistem de. Kapitalizm öyle berbattır ki bakın bugün Türkiye'de şirketlerin gelirlerinin %90'ı faize gidiyor. Ya bu ben bilmiyorum, ben Müslümanım diyen bir kişinin faizli sistemi koruması akıl ve hayal alacak şey değildir. Bunun kadar iğrenç bir sistem olamaz. Size daha önce söylemiştim. Büyük zenginlerden bir tanesi bana dedi ki, yani çok büyüklerden bir tanesi. Ya hocam sen hep böyle faize karşı çıkıyorsun. Ben işimi nasıl yürüteceğim? Dedim bak. Adamın canını sıkma dedim. Allah'a hamdolsun benim için karşı tarafın mevkisi, makamı, zengin hiç beş para etmez. Önemli olan Allah'ın kulu. Karşımda bir Allah'ın kulu var. Ona öyle ne gerekiyorsa onu söylerim Allah'ın izniyle. Bak dedim, milletin zengin diye gördüğü kişiler para babalarının taşeronu değil mi dedim, hemen sustu. Hemen sustu. İkinci kelimeyi kullanma. Bugün öyle bir hale gelinmiştir ki, böyle adeta uyuşturucu gibi herkes uyuşmuş, herkes para babalarının kölesi olmuş, içtiğiniz sudan bile dünya kadar vergi ödüyorsunuz. Ama İslam'da öyle değil. Bir kere evden alınmaz, arabandan alınmaz. Temel ihtiyaç maddelerinin hiçbirisinden alınmaz. Kazancınızdan artan kısımdan alınır. Sadece fitre, o da şey işte. Ramazan orucunda o da en asgariden bir şeyi çaresi doyuracak kadar bir şey veriliyor. Ha, daha fazlasını verirsen o daha iyi olur diyor Allahü Teala ayetinde. Evet.
Siz aslında iki soru birden cevapladınız hocam. Bir de bu artanın tamamını çok soruyorlardı. Bir de tabii bir soru daha var ama tabii ona vakit yetmez burada. Onunla alakalı ben sizin yazınızı göstereceğim. Bu zekatın 1/40 olduğunu nereden çıkarıyorsunuz sorusu da çok fazla geliyor. Hani Kur'an'da bu konuda açık bir şey yok diyorlar.
O yazı da var.
Ablez hocam burada olsun, 17. sayısı, bu derginin 17. sayısında çıkan bir makale. Kur'an'da sadaka ve faiz yazısı hocamızın. Burada sadaka oranları diye bir başlık var. Bu başlığın içerisinde Kur'an'da 1/40 oranının nasıl çıktığı ayetlerle birlikte net bir şekilde anlatılıyor. Yani bu oran da öyle gayrimetlu vahiyle falan gelmiş bir şey değil. Allah Resulü'nün Kur'an'dan çıkardığı bir hikmet olarak uygulana gelen bir oran. Hocamız da bunu burada yazmış.
Şunu söyleyeyim. Bir konu matematiği ilgilendirdiği zaman hakikaten böyle toplumda anlatmak kadar yanlış bir şey yok. Ya matematik insanların en zor bildiği bilgilerden bir tanesi. Ben bazen matematik eğitimi, özel matematik eğitimi almış bir kişiye bile matematiği anlatamıyorum. Ya bu arada şu Allah'a hamdolsun şunu söyleyeyim. Ben lise talebesi, yani İmam Hatip'te talebeyken üniversiteye giriş sınavında matematik dersi verdim talebelere. Allah'a çok şükür matematiğim çok çok çok iyiydi yani. Hiç ben okuduğum bir tane roman var mı? Belki olabilir. Yani yok diyemem. Bak bakarsın. Belki bir tane okumuş olabilirim yani. Ama bütün matematik kitaplarını toplardım. En büyük zevkim matematik kitabı okumaktı. Ve üniversiteye girerken de gittim, iki rekat namaz kıldım. Herkes ilahiyata gitmem, yani İslam ilimlerde okumamı istemiyor. Sen işte her yere gidecek adamsın. İki rekat namaz kıldım, ya Rabbi dedim, bana öyle bir puan nasip et ki sadece İslam ilimler fakültesine gireyim. Yüksek puan almaktan korkuyorum. Ve bunun için iki rekat namaz kıldım. Ona mı şimdi matematik soruları geliyor lan, yapayım mı yapmayayım mı diye. Yapsam bir türlü, yapmasam bir türlü. Allah'a hamdolsun matematikten yana hiçbir sıkıntım yok da. Onun için matematikle ilgili konular, hatta biz ben üniversitede İlahiyat Fakültesi'nde birinci sınıftan son sınıfa kadar fakülte başkanı oldum. Ve işte dekanla, diğer şeylerle, rektörle sürekli birlikte şey yapardık, çalışırdık, birçok konulara birlikte bakardık. İslami İlimler Fakültesi'nde matematik dersi koymaya karar vermiştik. Sonra olmadı. Keşke olsaydı, çok güzel olurdu yani. Onun için burada matematikle ilgili kısımları anlatmak çok gerçekten sıkıntılı oluyor. Şimdi o yazıyı okuyun ama matematiği iyi olanlar okusun. Herkes okumasın. Gerçekten herkes okumasın. Bu defa başlıyorlar kendi arzularına uymaya. Atıp tutmaya başlıyorlar. Evet. Başka? Tamam mı? Bir de şimdi şu var. Dikkat ederseniz mesela Tevbe 60. ayette innemâ sadakâtü lil fukara diyor. Sadakalar fakirler içindir. Müslüman kafir ayrımı var mı? Böyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bakın Allah-u Teala Bakara suresi 273. ayette bunu çok açık ve net olarak ifade ediyor. Leyse aleyke hudahum. İnsanları yola getirmek senin görevin değildir diyor. Yol gösterirsin de yola getiremezsin. Velakinnallah yehdi men yeşem. Allahü Teala gerekeni yapanı yola getirir. Adam görevini yaparsa Allah yola getirdiğini, geldiğini onaylar. Peki وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفِسُكُمْ. Yaptığınız her hayır kendiniz içindir. Ya ben bir kafire yardımcı mı olacağım? Ol. Çünkü bir insanın gönlünü kazanmanın iyilik yapmaktan daha iyi yolu yoktur. Bakın Resulullah Hendek Savaşı'na gelen Mekkelilerin çok büyük maddi sıkıntıya girdiklerini duyduğu için çünkü o sene Mekke'ye hacı gelememişti. Hacılar gelememişti. Ebu Süfyan'ın derilerini yüksek fiyatla satın aldı. Ve Mekkelilere para gönderdi. Ya kendisini öldürmeye gelenlere bakın ne yapıyor. Esas olan gönülleri satın almaktır. Şimdi yani şu anda çok acayip şeyler, yani tenkit edilecek şeyler çok ama neyse, inşallah Müslümanlar akıllarını başlarına alır diye ümit ediyoruz. Hiç benim ümidim yok ama yani iyi olur inşallah diye düşünüyoruz. Yani diğerlerinin Müslüman olması daha kolay. Hani bir ara İslam'a Türkler katıldı da bir sıçrama oldu ya, ben de şahsen öyle bir beklenti içerisindeyim. Gerçi bu biz Müslümanız diyenlere yol göstermek hemen hemen imkansız. Bunlar öyle bir sarhoş olmuşlar ki yani. Ne söylersen söyle duymuyorlar. وَمَا تُنْفِكُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Bakın, yaptığınız her hayrı kendiniz için yapıyorsunuz. Karşı taraf için değil. Onun Müslümanlığından, kafirliğinden sana ne? Peki Muhammed Aleyhisselam Mekke'ye gönderdi de kimin için yaptı? Bakın daha sonra Hudeybiye'de İşte gitti, orada gayet rahat bir şekilde, eğer Mekke'de müminler olmasaydı Mekke'yi alacaktı. Bunda Fetih Suresi'nde Allahü Teala bildiriyor bize. Onlar rahatsız şey yapmasınlar, zarar görmesinler diye Allahü Teala müsaade etmedi. Şimdi gönüllerini alınca İşte mesela Mekke'nin fethinde bir tek kişi Resulullah'a karşı koyamadı. Herkesin gönlünü şey yapmış, gönlünü fethetmişsin. İşte şeyde Ömer radıyallahu anh şey Sa'd bin Ebi Vakkas'a emir gönderdi. Aldığınız şeyden İran'da almış olduğunuz ganimetten oradaki kadınlara ve yetim kalmış çocuklara harcayın. Harcandı. Şaşırdı bu. Ya bunu bizim şey hiçbir zaman yapmazdı. Bu adamlara bak ya. Kısa sürede hepsi Müslüman oldu. Askerden şeye kadınlardan uygun olanlarla askeri evlendirin. Evlendirme de kadını zorla değil, isteyerek. Sonradan bu iş yok kölelik cariyeliğe döndü. Haşa tövbe estağfurullah. Neyse şimdi biz bunu yani yaptığınız hayırda da karşı taraf Müslüman mı kafir mi sizi ilgilendirmez. Bak bu ayeti asla unutmayın. Bakara 272. ayet. Ve ma tunfikune illa ibtigae vecillah. Siz yardımı Allah rızası için yapıyorsunuz. O kafirin gönlünü almak için değil. O zaman Allah ne emrediyorsa onu yap. Evet. Ve ma tunfiku min hayrin yuvaffe ileykum ve entum la tuzlamun. Hayır yaptığınız her harcama size tam olarak verilir. Hiçbir şekilde zarara uğratılmazsınız. Şimdi son olarak şey yapalım. Bu biliyor bu akşam bir Enderun teravihi kılınacak diye duyuyoruz. 300 bin kişiyle teravih kılacağız diyorlar. Keşke 300 bin kişiyle demesine 1 milyon kişiyle bayram namazı kılacağız deseler çok iyi olurdu ve buradan teklif ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı'na da bütün yetkililere de evet bu teravih kılmanız kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü teravih diye bir namaz olmadığını siz kendi adınız gibi biliyorsunuz. Adınız gibi biliyorsunuz ki teravih diye bir namaz yok. O yetmiyor. Bir de Enderun teravihi diye musikili bir hale getiriyorsunuz. Yani oyun ve eğlenceye dönüşüyor. Ama her türlü şey günahın tevbesi var. Evet teklif ediyorum. Anadolu yakasında Maltepe sahilinde işte Avrupa yakasında da Yenikapı meydanında bu Ramazan bayramında bayram namazı kılın. Kılın da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasına uygun bir uygulama yapın ve sünnete uymuş olun. Evet şimdi Enderun namazı ile ilgili evet söyleyeceklerim var mı?
Şimdi Enderun namazı Enderun tarzıyla Enderun şeklinde namaz kılınması, teravih namazı kılınması Osmanlı'da ilk olarak Selahattin camilerinde başlatılmış bir uygulamadır. Selahattin camiler yani sultanların yaptığı camiler. İşte Fatih'in, işte Kanuni vesaire yaptırmış olduğu camiler. Bu Enderun namazının, Enderun yöntemiyle namaz kılınması, teravih namazı kılınırken her dört rekatta bir verilen aralarda belli makamlarda, belli şeylerde, melodide ilahilerin seslendirilmesiyle oluyor. Yani çok aşırı bir detayı yok. Onun en baskın yönü, ilahilerin, söylenecek olan salavatların falan belli bir melodide söylenmiş olmasıdır. Bu açıdan Diyanet İşleri Başkanımız böyle bir duyuru yapmış. Hocamın da söylemiş olduğu gibi, hatta içeride dersten önce de konuştuk. Abdülaziz Hocam dedi ki, onlar dedi oraya dedi teravih namazı kılmaya mı gidiyorlar, yatsı namazı kılmaya mı? Bu da ayrı bir şey hocam.
Evet.
Yani böyle bir durum da var.
Teravih namazı kılar insanlar da beş vakit namazı kılmazlar. Çünkü uydurmuşlar. Kim ki Ramazan'ı inanarak işte sevabını şey yaparak gecesini şey teravihle geçirirse bütün geçmiş günahlar affedilir. Ne güzel ya. Sene boyu istediğini yap. Burada bir sil tekrar şey ya dünyanın en güvenilmez insanları niye Müslümanlar oldu?
Yıldan sıfırlıyorlar demek ki günahları.
Yıla gerek yok ki oho hocalara kaldığı zaman. Yok efendim şurada dört rekat kılarsan 400 senelik namaz kılmış olursun diyor. Dün de birisinden görmüştüm yani. Yani yalanın sınırı yok ki. Hakikaten yani ben hep düşünüyorum Allah'a şükür ki ahiret var da Cenab-ı Hak'tan hiçbir şey saklanmaz. Bu adamların hesap verdiklerini de herhalde Cenab-ı Hak bize gösterir, görürüz. O zaman onlar da görürler. Evet Allah yardımcımız olsun. Böylece Ramazan-ı Şerif'in son cumasında da, cumartesinde de dersimizi yaptık. İnşallah bayramdan sonraki cumartesi günü burada buluşuruz. Allah nasip ederse bayramın 3. günü saat 11'de de burada bayramlaşma olacak her zaman olduğu gibi. Onu da arzu edenler gelebilirler. Allah yardımcımız olsun. Allah hepinizden razı olsun.